Merhabalar, TVNET ekranlarında Düşünmeye Değer programındasınız. Yeni bölümle huzurlarınızdayız. Değerli hocam, Profesör Doktor Ömer Türker'le beraber. Hocam merhaba.
Merhabalar hocam.
İyisiniz inşallah.
Teşekkür
hocam.
Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Çok şükür, hamdü senalar
olsun. Allah iyilik versin.
Hocam, konu önemli ve derin her zamanki gibi. O yüzden direkt gireyim. Şöyle bir sorunumuz var. Buraya zaten hep sorun getiriyoruz.
Eyvallah.
Yani Allah razı olsun, siz de çözümlüyorsunuz.
Estağfurullah.
Vakit el verdiği nispette. Osmanlı'da diye başlayan cümleler çok bana garip geliyor hep. Osmanlı'da, ya bu Osmanlı'da ne demek? Yani Osmanlı kaç yüzyıldan bahsediyoruz? Kocaman bir coğrafya. Osmanlı'da bilmem ne filan. Bana hep garip geliyordu zaten yani. Hangi döneminde, hangi coğrafyası, hangi köşesinde? Ama şu soracağım soru biraz hak ediyor bunu. Ahlak düşüncesi, bizim bir ahlak düşüncesi literatürümüz var, bir geleneğimiz var değil mi? Fakat Osmanlı döneminden bize intikal etmiş olan ahlak düşüncesine dair eserler gerçekten çok az. Yani şahıs, niye çok az şahıs ismi akla geliyor? Ya şimdi felsefe deyince bir sürü insan zikredebiliyoruz. Çok önemli metinler zikredebiliyoruz. Ahlak düşüncesi deyince aklımıza neden böyle güçlü metinler, önemli şahsiyetler, yani bu işe emek vermiş, zaman harcamış önemli şahsiyetler gelmiyor. Osmanlı dönemi dediğimiz zaman diliminde ahlak düşüncesi çok mu zayıftı, yok muydu? Niye yani? Hani üretilmedi mi? Bu ilim atıl mı kaldı?
Evet. Hocam aslında Osmanlı ahlak düşüncesine dair bir okuma yaptığımızda şahıslar, kişiler, eserler, işte ne bileyim görüşler, bunların bir hasılasını çıkaracak olsak epeyce bir zorlukla karşılaşıyoruz. Birçok zorluğu aşmak gerekiyor. İşin doğrusu biz böyle münhasıran ahlakı konuşmak için oradan girdik ama mesela özel ilgisi olan bu konuda uzmanlaşmış arkadaşlarımız, akademisyen arkadaşlarımızın dışında ortalama insanın hafızasında Osmanlı'da diyelim ki fakihler dediğinde de çok bir şey canlanmıyor farkındaysanız. Osmanlı'nın büyük fakihleri mesela.
Yani Şeyhülislamlar var, işte bazı kadılar
var. Şeyhülislamlar yönetici olduğu için biliniyor.
Ama eserleri de var mesela.
Var tabi alim bunlar da şunu demek istiyorum. Şeyhülislamlar tarih anlatısını yaparken zorunlu olarak başvurduğumuz bir bölüm olduğu için aklımıza canlanıyor. Yani Şeyhülislamlık kurum olarak biliyoruz onda. Tabii. Mesela diyelim ki Ebu Suud Efendi gibi, Kemal Paşazade gibi, Zembilli Ali Cemali Efendi gibi birkaç tane meşhur figürün dışında diğerlerini de bilmiyoruz. Yani tabii ki ilgili hocalar biliyorlar. Bunlar da kamusal idrak için söylüyorum. Yani ortak hafıza için söylüyorum.
Hocam şimdi şunu mu dediniz siz? Doğru mu anladım? Yani bu sorun sadece ahlak literatürüyle ilgili değil.
Değil, evet değil.
Yani bütün alanlarla ilgili mi diyorsunuz?
Evet, bütün alanlarla ilgili umumi hafızanın bir sorunu var Osmanlı'yla. Onun sebeplerini konuşacağız yani belki. Yani diyelim ki Osmanlı'da 5 tane filozof say desek bir kimse hususen Osmanlı düşüncesi üzerine çalışmıyorsa akademisyen de olsa sayamıyor. Bırakın sıradan bir arkadaşımızı yani dışarıdan herhangi bir uzmanlığı olmayan alanı değişik olan birisini İslam düşünce tarihçisi bile olsa hatta bu konuyla ilgili çalışmaları bile olsa hususen Osmanlı üzerine eğilip literatürü, şahısları tanımadıysa isim saymakta zorlanıyor açık söylemek gerekirse.
Hocam
yani bu şunu için demek istiyorum. Bu botanikte böyle, zoolojide böyle, fıkıhta
İslam
böyle.
İslam ilimlerde de öyle.
İslam ilimlerde de böyle tabii.
O zaman hocam şöyle bir şey var ya hani İmam Gazali de diyor. Ya bu Türkler savaşırlar, devlet kurarlar. Bunlar düşünme, fikir filan, felsefe bunların işi değil. Doğru mu yani?
Ya ondan dolayı
gerçi Osmanlı Türklerin tamamını temsil ediyor diye bir şey. Yani Osmanlı dönemi Türk tarihinin tamamını temsil etmiyor da.
Evet. Osmanlı için bu doğru değil ama Osmanlı için de Selçuklu için de bu doğru değil. Yani bu alimler bazen Türklerin ne olduğunu yeterince değerlendiremiyorlar. Ya ilgisizliklerinden ötürü. Türkiye toplumların yapısını tam anlamıyorlar. Yani bunlar bazen şöhretli alimler de söylese söyledikleri doğru değil yani. Ama Osmanlı artık büyük bir devlet. Yani diyelim ki 1300'den başlayıp 2000'e kadar neredeyse devam ediyor. 1920'ye kadar devam ediyor. 18'e kadar tamam. Devam ediyor. Dolayısıyla çok 600 küsur yıllık bir süreç var. Bu süreçte devletin siyasi ve içtimai düzeninin kendi içerisinde geçirdiği, eğitim sisteminin kendi içerisinde geçirdiği büyük evreler var. Yani Osmanlı böyle 20-30 yıllık, 100 yıllık bir devlet değil ki yani. Uzun bir süreç var. Artık ulema kitlesi oluşmuş, medrese geleneği çok güçlenmiş. İslam dünyasının herhangi bir yerinde olmadığı kadar medrese geleneği güçlü şeyde, Osmanlı'da. Dini teşkilatlar çok güçlü. Tasavvuflar, işte tasavvuf bağlamında düşünürsek tarikatlar çok güçlü, medreseler güçlü. Medreselerin yapısı aynı zamanda resmi. En sıradan mevkiden en yüksek mevkiye kadar bütün istihdam bu şeyden ortaya çıkıyor. Fikri hareketler kendi içerisinde güçlenmiş. Yani bundan kaynaklanmıyor bu. Bu Türklerin ilme yatırım yapıp yapmamalarıyla ilgili bir sorun değil. Bu biraz bizim... İki sebep var. Bunu daha önceki programlarda konuştuk aslında. Birinci sebebi İslam dünyasının genel durumu ile ilgili. Modernleşme sürecinde özellikle Gazali sonrası dönem mahkum edildi. Yani İslam dünyasının Batı karşısında yenilmişliğinin faturası Gazali ve sonrası döneme kesildi. Dolayısıyla bu dönemle ilgili çalışmalar çok az. Bunun tek istisnası İbnül Arabi'dir. Yani Gazali sonrası dönemde İslam dünyasındaki umumi ilgisizlikten nasibini almayan, bütün bunlara rağmen hakkında çalışma yapılmaya devam edilen alan tasavvuftur işin doğrusu. Yani İbn-i Arabi ve çünkü İbn-i Arabi sonraki dönem alimlerinde düşünürlerden olmasına rağmen bir teori sahibi. O devam ediyor. İkinci sebebi ise bizim kendi tercihlerimiz. Yani bu ülkede yaşayan insanlar olarak eğitim sistemimizin bize öğrettiği, devletimizin batırlaşma kararı ile birlikte geçmişe bakışından kaynaklanan bir duruşumuz var bizim. Aslında fikir ve kültür dünya söz konusu olduğunda Selçuklu da dahil buna. Önceki Türk devletlerini paranteze aldık. Ya biz bunları siyasi tarihine ilgimizi devam ettirdik. Tabii ki tarihçilerimizin üretimleri eğitim sistemimize girdi ama bir düşünce olarak, bir gelenek olarak kendimizle Osmanlı arasında bir karşıtlık kurarak yeni devleti kurduk. Dolayısıyla resmi ideoloji aynı zamanda bu uzun zaman diliminde oluşan düşünce geleneğine ilgisizliği de besledi. Yani bu kadar beslemeyi istedi mi onu bilmiyorum bakın. Yani bu kadar da istedi mi yani böyle bir bütün dönemler için geçerli olan bir ilgisizliği beslemeyi istedi mi onu bilemiyorum ama fiilen oldu. Hala biz resmi eğitim kurumlarımızda işte orta dünyanın en büyük devletlerinden birisinin kültür dünyası hakkında çok az şey öğreniyoruz yani. Evet. Ortada bir sorun olduğu açık yani işin doğrusu. Sorunun çözümlemesini tarihçiler, başka arkadaşlar, başka alanda arkadaşlar daha derin yaparlar ama bir sorun var aşikar. Şimdi bir de bunun bir şey mi söyleyeceksin?
Yok
hani, konuya girelim mi?
Konuya girelim.
Yani şöyle ilgisizliğin yani sebebi, umumi ilgisizliğin sebebi bu. Bu ahlak literatürüyle ilgili hasreten dile getirdiğimiz sorunun birkaç açıdan ele alınması gerekiyor. Birincisi İslam ahlak literatürünün çok geniş olması hocam. Yani bu bizim...
Genişlikten kastınız alan geniş mi yoksa farklı alanlarda...
Çok farklı alanlarda.
Var olan bilen.
Evet farklı alanlarda var. Başından beri yani mesela düşünün Hicri ilk yüzyılın sonlarına doğru başlayan bir ahlaki tefekkür süreci var İslam medeniyetinde. Fıkıhta var bu. Kelamda var.
Yani Hüsn-i Kubul hadise meselesi var, bağlamında zikredilen.
Tabii iyi kötü tartışmasını kelamda yapıyorlar. Niyet ve davranış ilişkisi tartışmaları ekseriyetle fıkıhta yapılıyor. Kazai diyani ayrımında sonradan şekillerin kazai diyani ayrımını düşünürseniz fiilin şeklen kurallara uymasıyla anlamca iyi ya da kötü sayılması.
Hatta fıkıh hukuktan ayıran bu değil mi? İçinde ahlakın da olmuş olması.
Evet evet. Yani fakir. Çünkü fıkıh aynı zamanda bir tedeyyün teklifi.
Tabii.
Bir dindarlık teklifi. Hadis metinleri böyle. Hatta Hicri 3. yüzyılın ilk yarısında sistemli ahlak hadisleri külliyatı oluşmaya başladı. Mesela Buhari'nin El Edebül Müfredi böyledir. Oradaki müfred kelimesi şey. Yani edep kelimesini kullanıyorlar ahlak için. Edebe tahsis edilmiş hadisler demek yani. bu konuyla ilgili müstakil hadis kitapları çıktı. Yine düşünün bakın, Hicri 2. yüzyıldan itibaren, özellikle 2. yüzyılın başlarından itibaren yazılan zühd kitapları. Tabii. Onlar aynı zamanda ahlaki pratiklerin nasıl oluşacağı ve bu ahlaki pratiklerde nasıl bir insan tipine ulaşmamız gerektiğini ele alan eserler. Ta Ahmet Bilenber'in kitabı Zühd'üne kadar devam ediyor. Ama özellikle 2. yüzyılda epey bir malzeme. Günümüze intikal etti bunlar. Epey bir kitap kaleme alındı. Tasavvuf içerisinde müstakil bir ahlaki tefekkür var. Yani insan davranışları hakkında. Kelam sadece hüsn-i kubuh anlamında değil, aynı zamanda ahlaki failin kim olduğunu, yani insan nedir sorusunu ele alan bir disiplin. İnsan nedir sorusunu sorup bununla ilgili tartışmalar yapıyor. Şimdi bu tartışmalar sonraki dönemlerde genişleyerek devam ediyor sevgili hocam. Yani
hocam, bu söyledikleriniz hep bir ilimlerin içinde bir şekilde bir ünite olarak var olan, evet, ahlak düşüncesi. Peki ahlak düşüncesi diye bir literatür yok mu öncesinde?
Var. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani bunlar
bir de ikinci bir sorum daha var. Evet. Onu da ekleyeyim hocam. Tasavvufu tam olarak budur diyebiliyor muyuz? Yani tasavvuf dediğimiz şey, o gelenek aslında bizim ahlak düşüncesi geleneğimizin ta kendisidir.
Yok, diyemiyoruz. İşte diyemiyoruz. Yani tasavvufta olduğunu söyleyebiliyoruz. Tasavvuf ahlak içinde değil. Tamam. Tabii. Yani tasavvufu zaman zaman biz hal ilmi olduğu için ahlakla özdeşleştirmeye meyledebiliriz yani konuşmalarımız, ama tasavvuf ahlak değil. Tasavvufun bir ahlaki ciheti var. Psikolojiyle ilgili tarafı var. Metafizik iddialarının yoğunlaştığı nokta metafizik, ayrı mesele. Ama ahlak söz konusu olduğunda literatürün müstakillen hususen, yani böyle bir ahlak literatürünün oluşmaya başlaması erken dönemi uzansa da böyle sistemli bir şekilde oluşması Aristoteles'in eserlerinin tercümesiyle gerçekleşiyor.
Tercüme dönemine kadar götürüyor.
Tabii tabii, götürüyoruz yani. Tercüme döneminden önce aslında literatürün varlığı. Yani ikinci yüzyılda tercümeler Hicri 200 ila 220 arasında sistemli tercümeler. O tercümeler esnasında Aristoteles'in Nikomakhos'a etiği de çevrilmiş. Platon'un eserlerinin içerisinde de ahlaki bahisler var. Bunlar da çevrilmiş ama özellikle Aristoteles'in bu kitabı sistemli bir ahlak metni. Böyle olduğu için de İslam düşüncesinde o zamana dek müteferrik alanlarda yapılan ahlaki tefekkürü birleştirme işlevi görmüş. Yani bu eser üzerinden artık hususen ahlak adını vereceğimiz ve ahlak felsefesi diye adlandırabileceğimiz bir alan literatür oluşmaya inşa edilmeye başlamış. Evet. Kindi'de böyle özellikle yeni Helenistik dönemde yazılıp çizilen bazı alanlarla ilgili tekrar Risale yazıldığını görüyorum. Mesela Risale-i Defil Ahsan böyledir.
Mutluluk Risalesi.
Yani şöyle, hüznü giderme. Hüzün nedir yani? Üzüntü nedir? Üzüntüyü gidermenin yolları. Ama bu eski bir isim. Kindi'nin Risalesi'yle çıkmıyor. Ta Stoacı filozofların böyle metinleri var. Yani üzüntüyü nasıl yeneriz? Stoacı felsefe biraz böyle yani. Evet. Üzüntüyü nasıl yeneriz sorusunu ele alan metinler kaleme alıyor. Sonra Farabi geliyor. Sistemli bir ahlak külliyatı kaleme alıyor. Yani Farabi ile birlikte felsefe geleneğinde ahlak kuruluyor. Farabi'den önce Kindi ile eş zamanlı bir şekilde Mutezile içerisinde felsefi metinlere ilgi duyan yazarlar var. Mesela Cahız böyledir. Cahız iyi bir Aristoteles okurudur. Cahız'ın vefatı 260'lar yanlış hatırlamıyorsam. Yani Kindi ile aynı dönemdeler. Cahız'ın ahlak adına kaleme aldığı literatür Kindi'den fazla, en azından günümüze ulaşan eserleri itibariyle kat ve kat fazla yani. Dolayısıyla kelam içerisinde de Aristotelesçe düşünceyi dikkate alan, ondan etkilenen bir şey oluşmuş. Damar oluşmaya başlamış. Hatta Farabi'den hemen sonra Maverdi ve Ragıp el-İsfahani artık Aristotelesçe ahlak külliyatını kendi kitaplarına derc etmeye başlamışlar. Evet. Bunların bak felsefi eserler yazmıyorlar aslında. Yani Maverdi'nin Edeb-i Dünya ve Dini, Ragıp el-İsfahani'nin Ezzeriya ila Mekârim-i Şeriyası şer'i ilimler geleneğinde kaleme alınan metinlerdir. Ama Aristotelesçe erdemler düşüncesinin, kuvveler fikrinin artık bu esere derc edildiğini görüyoruz. Bunlar içerisinde var ve parça halinde ele alınmaya başlamış. Öte yandan Farabi'den sonra bu devam ediyor. Yani İbn-i Miskeveh'te, işte İhvan-ı Safa'da, Amiri'de, İbn-i Sina'da devam ediyor. Sonra Gazali ve Fahrettin Razi'ye geldiğimizde bunlar birleşmeye başlamış. Yani dini düşünce geleneğinin ya da şer'i bilimler geleneğinin alimlerinin kaleme aldığı metinlerle bu kelam geleneğinin büyük düşünürlerinin kaleme aldığı metinler birleşmeye başlamış. Mesela Gazali'nin Mizan-ı Ameli böyledir.
Evet.
Çok uzatmayalım yani şeyi.
Ha, yok hocam. Çok güzel gidiyor.
Razi'nin de işte Ahlak Metni olarak okunuyor. Aslında bir nefs kitabı ama bu nefs teorisinin ele alındığı metinler böyledir. Sonra Tusi ile birlikte malum bunlar birleşiyor. Evet. Nasreddin Tusi'nin Ahlak-ı Nasrisi ile birlikte Farabi, İbn-i Miskeveh cem ediliyor. Ahlak, siyaset, işte ev yönetimi toparlanıyor ve aslında Osmanlı dönemine intikal eden birikim bu kanaldan Tusi'nin Ahlak-ı Nasirisi'den sonra ortaya çıkan birikim.
Yani şunu anladım hocam. Şu bu
çok mu uzattım
yok,
bilmiyorum.
Yok, çok güzel oldu hocam. Harika oldu. Yani literatürün çok geniş olmasından kaynaklı bir sorun bu.
Tabii.
Yani o peki ikinci mevzumuz şu. Bu koskoca anlattığınız bu büyük literatür artık oluşmuş, hikayeleşmişti hatta neredeyse. Ona da geleceğiz de. Bu Osmanlı toplumuna yani düşünce dünyasına tercüme edilmedi mi? İntikal mi etmedi?
Yok, intikal etti hocam. İntikal etti ama birkaç tane zorluğa işaret edelim diye girdim ben.
Tamam, birinci zorluk literatürün çok genişliği dediniz.
Literatür çok geniş ve biz mesela literatürü bir anda değerleyemiyoruz. İbnül Arabi'nin Futuhat-ı Mekkiyesini sadece ahlak teorisi gözüyle oturup 20 yıl çalışmadı. Böyle çalışmanca olmuyor yani.
Ha.
Tabii birisi yani, girecek tabii 20.
Sorun Osmanlı dönemi değil, bugünün sorunu. Diyorsun.
Tabii tabii, birisi girip oturup bunları çalışmadı. Çalışmadığı için de şöyle yani, birisi oturacak diyelim ki İbn Arabi'de tasavvufi ilgileri değil yani. Bir ahlak teorisyen olarak İbn Arabi okuyacak. Sonraki dönemi nasıl intikal ettiğine bakacak. Sonraki dönemde mesela önceki dönemden gelen kavramları nasıl dönüştürdüğüne, neyi teklif ettiğine, sonraki dönem nasıl etkilediğine bakacak. 20-30 yıl bunu çalışacak tabii ki. Ondan sonra elimizde bir makale hacminde hikaye olursun. Hı hı. İşin doğrusu. Yani bu da zor bir iş.
Evet.
Yani buna dair bir derin ilgi gerekiyor. Literatürün bu denli genişliği bizi resmi bir anda çekmemizi zorlaştırıyor. Yani böyle neler var neler yok sorusu ile ilgili. Ha bak, daha düşünce değil hocam.
Anladım.
Hangi kitaplar var, hangileri yok. Hatta
yani fihrist oluşturması bile.
Tabii büyük iş.
Büyük iş yani.
Büyük iş. Hatta biz bu İlmi Etikler Derneği bünyesinde bir İslam Ahlak Düşüncesi projesi yapmıştık.
Evet.
O zaman sevgili İbrahim Halil Ayten ne bir şey ahlak kataloğu oluşturma vazifesi vermiştik. Sağ olsun o da gerçekleştirdi bunu. Hatta İLEM'in sayfasında online olarak bulunuyor bu katalog. O katalog çıktığı zaman aslında genel neler olduğunu gördük. Yani ondan önce bir takım çalışmalar kaleme alınmıştı ama çok eksikti. O katalog olabildiğince bütün resmi çekmeye çalıştı. Katalogun tabii dışarıda bıraktıkları, çeşitli gerekçelerle içine aldıkları, dışarıda bıraktıkları var ama fiiristini daha çıkaralı birkaç sene oldu. Onu demek
yani,
istiyorum.
Evet.
Yani kitapları değil hocam. Kitaplar yazma. Yazma olması da bu zorlukların başında geliyor. Çünkü yazma ya. Bunların tanıtımı yok elimizde. Şimdi en kötü tahkik oturuyor. Bu yazar kim? Edisyon kritik yaptığınızda oturuyorsunuz. Yazar kim? Bu eseri niye yazdı? Eserin içinde neler var? Temel iddiaları neler? Buna dair kabaca okumadan bile bir yazı çıkarıyorsunuz.
Tabii.
Ya böyle bu eserlerin işte diyelim ki 100 eser varsa 95'i daha yazma. Böyle bir tanıtım bile yok elimizde. Katalogda İbrahim Halil Ayten şey yapmış. Halil İbrahim Ayten mi? İbrahim Halil Ayten mi? Bir anda karıştırdım ben de.
Evet.
Kızmasın eğer yanlış söylüyorsam. İçindekileri yazmış. O nedenle içindekilerin içindekilere o fihristen başlıkları görmek bile fikir veriyor bize. Yani o da yeni çıktı aslında. Çok eski değil. Dolayısıyla bir yazma ve tanıtım problemi var. Bir de hocam esas sizin gelmek istediğiniz nokta oraydı herhalde. Coğrafya ve kültürel genişlik problemi var.
Evet.
Şimdi biz Osmanlı diyoruz ama
koskoca bir...
Tabii Osmanlı gittikçe genişleyen, 16. 17. yüzyıla kadar genişleyen bir toprak yapısına sahip.
Üstelik kültürel coğrafyası siyasi sınırların da ötesinde.
Ötesinde evet. Yani çok mesela neyi dahil edeceğiz buna? Mesela diyelim ki Cezayir'deki bir eseri buna dahil edecek miyiz? Tunus'taki bir eseri buna dahil edecek miyiz? Mısır'da.
Balkanlardaki.
Şey, Balkanlarda yazılan eserler var. Hadi Balkanlar biraz Osmanlı ile birlikte İslamlaştığı için onları daha kolay dahil edebiliriz gibi geliyor. Onlar Osmanlı'nın etki alanını oluşturuyor. O nedenle Balkanlardaki toplumların edebiyatı Osmanlı edebiyatından türüyor. Ama edebiyatçılardan öğrendim ben de. Sevahili edebiyatı da Osmanlı edebiyatından çıkıyor. Türk edebiyattan çıkıyor. Şimdi biz bunları oraya dahil edecek miyiz? Yani Osmanlı ahlak düşüncesi kapsamında inceleyecek. Mesela Şam'ı dahil edecek miyiz? Şam bölgesi, Filistin'i, Irak'ı dahil edecek miyiz? Ekseriyetle dikkat ederseniz bizim zihnimizde Anadolu ve Balkanlar var. Biz buralara bakıyoruz aslında. Halbuki, öbür taraflara da bakmıyoruz yani doğru dürüst.
Hatta İran bile var hocam. O sadece Sultan Selim'den sonra artık. Osmanlı coğrafyası.
Tabii coğrafya olarak var ama yani neresi bunu tam neresinin Osmanlı kabul edileceği. Yani Osmanlı döneminde oluşmuş fikri ortamdır bu diyebileceğimiz neresi? Bu da büyük bir sorun. Yani buralarda da biraz...
Bu bir de bir ahlak düşüncesiyle ilgili bir sorun da değil bu. Genel bir sorun bu aslında.
Genel bir sorun. Tabii tabii genel bir sorun. Yani o nedenle zannediyorum Osmanlı'da ilmi ahlak sempozyumu düzenlenmişti. İSAR'ın bünyesinde İSAR'ın yaptığı o Osmanlı'da ilmi ahlak, Osmanlı'da bilmem tasavvuf gibi böyle bir seri oluşturdu. Sempozyumlar serisi. Orada da mesela belli bir sınırlama yapmak zorunda kalmıştık. Mesela neyi Osmanlı diye alacağız? Adam diyelim ki İran'da bir düşünürü Osmanlı'yla belki Osmanlı hakimiyete girmiş bir şehirden Osmanlı sayacak mıyız yani? Bir düşünürü çalışmak istiyor veya Filistin'den bir düşünürü çalışmak istiyor. Bir eseri çalışmak istiyor. Bunların hepsini Osmanlı ahlak düşüncesi kapsamında değerlendirip orada da tartıştık yani. Evet. Mecburen şeye gittik. Osmanlı'nın kendi hakimiyet alanından daha dar bir kültürel coğrafya oluşturma gayretine gittik.
O da Anadolu ve Balkanlar mı?
Münhasıran orasıydı. Çünkü münhasıran etki alanlarını takip etmek çok zor çünkü. Bu da bize Osmanlı ahlak düşüncesi hakkındaki kanaatlerimizi oluşturmak istediğimizde önümüze çıkan zorluklardan bir tanesi. Hı hı. Fakat en ciddi zorluk şu, bütün bunlarla birlikte fazla uzatmayalım bu kısmı.
Yok,
da. Hocam İslam ahlak düşüncesinin alanının genişliği literatürün göründüğünden çok daha fazla oluşuyor. Sebebiyle elimizde herhangi bir hikayesi yok henüz. Yani Cabiri kitap yazdı. Ondan önce Macit Fahri kitap yazdı. Türkiye'den Mustafa Çağrıcı Hoca İslam düşüncesinde ahlak diye kitap yazdı. Ondan sonra Murat Demirkol Hoca'nın editörlüğünde Müfit Selim Sarıhan Hoca'nın editörlüğünde İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi diye ders kitapları hazırlandı. Ama ortada elimizde hakiki hikaye yok. Cabiri'nin kitabı 900 sayfaya yakın ama kitabın gerçek hacmi 100 sayfa. Alıntı diğerleri. Tamamen klasik metin alıntısı. Macit Fahri'nin kitabı aslında ben de derslerde bunu kullanıyorum yani. Anlattığım ders. Mecburen onu kullanıyoruz. Macit Fahri'nin kitabı aslında İyi bir yüksek lisans talebesinin yapacağı ders kitap özetleri hacminde, biçiminde öyle yani. Tasnif tabii hocaya ait, tasnifin kendine göre iddiaları var ama mesela diyelim ki Farabi'nin eserlerine dair bir özet anlatı. Yani böyle bir İslam ahlak düşüncesinde ortaya çıkan teorileri, bunların oluşum süreçlerini ve sürekliliğini takip eden bir eser yok elimizde henüz. Yani hikaye oluşmadı. Bence bunun sebebi dediğim gibi alanın çok genişliği. Yani çok farklı ilgilere sahip olmaya gerektir. Yani şöyle yani ilgi ahlakta olacak ama çok farklı alanlarla ilgili okuma yapmayı gerektirecek. Yüzeyselleştirmeden mesela Cabir'in sorunu bu. Cabir'in eline aldığı metinleri yüzeyselleştiriyor. Eleştiri için metin yani eleştiri çabası metinlerle diyalog kurmasını engelliyor Cabir'in. Cabir'de öyle bir problem var. Üstelik bir de Marif milliyetçiliği yapıyor.
Tam bu son söylediğinizi ekleyecektim. Acaba dedim söyleyeyim mi söylemeyeyim mi?
Evet. Yani Marif milliyetçiliği yapıyor. Metinde öyle bir tavrı var.
Çok net bir tavrı var öyle.
Ama yani elimizdeki hikayelerden birisi de o. Yani diyelim ki elimizde ki metinde de her metnin şeyi var. Mesela şeyin Macit Fahri'nin tasnifinde korkunç problemler var. Yani tasnifi derken şunu kastediyorum. Mesela diyelim ki dini ahlak diyor. ardından başlık atıyor. İşte kelami ahlak diyor. Tasavvufi ahlak diyor. Ya dini ahlakla bunlar arasında ilişki ne? Nasıl kurulacak? Nasıl ayırdın bunları? Yani burada problemler var. Diğer eserlerde de mesela diyelim ki Çağrıcı Hoca'nın eserinde de tasvif problemleri var. İki, oldukça sınırlı. Yani kapsam alanı itibariyle oldukça sınırlı. Geniş değil. Birkaç şahıs üzerinden ilerliyor. Vesaire. Bunları abartmayalım ama elimizdeki şeylerde bunlar. Çalışmalarda bunlar. Bu şeyleri yani coğrafyayla, kültürle, yazmalar şeyinde halinde bulunuşuyla, alanın genişlemesiyle ilgili düşündüğünde yani bir araştırmacının önünde büyük engeller var. Kaldı ki bir sıradan bir insanın Osmanlı deyince aklına şu ahlak düşünürlerin gelmesini bekliyoruz mesela.
Yani şimdi anladığım kadarıyla birkaç maddede aslında saydınız hocam.
Evet.
Yani bir kere bunun zorluğunu saydınız. Yani
zorluğunu böyle, saydık tabii. Yani.
Bunlar işte birincisi literatür genişliği. Çok fazla işte elimizde metin var.
Metin var evet.
Yani çalışma var. Ondan sonra coğrafya ve kültüre sınırların ne olduğunun belli olmaması dediniz. Ondan sonra yazmaların çokluğu filan. Bir bunun sorun olduğunu, zorluğunu ifade etmiş oldunuz. Ben buradan şuraya geçmek istiyorum hocam. Vakti de iktisatlı kullanma adına. Peki bu Osmanlı'daki ahlak literatürü, ahlak düşüncesi dediğimiz şey nereye yaslanıyor? Kökeni ne yani? Yani evet. Bunun aslı Hüdayi Nabit değil. Yani Osmanlı da Hüdayi Nabit bir devlet değil zaten.
Evet.
Yani bir zaten beylik olarak doğuyor. Ve aslında Osmanlı bir Selçuklu bakiyesi. Biz de bir Osmanlı bakiyesiyiz. Onun evlatlarıyız yani.
Evet.
Onun kökeni nereye dayanıyor hocam?
Hocam zaten Osmanlı İslam düşüncesinin ana bütün akımlarının teşekkülünden sonra kurulmuş bir devlet. Bırakın Gazali öncesi dönemde Eş'arilik, Maturidilik, Meşailik gibi akımların ortaya çıkışı, İşrakilik tavrının, Vahdet-i Vücud'un ortaya çıkışından bile sonra. Yani İslam'ın en genç metafiziği Vahdet-i Vücud'tur. İbn-i Arabi malumunuz 640'da evet. Hicri 1239'da göçtü. Vefat etti. Yani İbn-i Arabi'den bile sonra Osmanlı. Osmanlı 1300'de kuruluyor aslında. Hatta bazı tarihçiler biraz daha bu tarafa arıyorlar. Yani 1300'den hemen sonra.
Beylikten itibaren alırsam 1250'lerde.
Yani devlet oluşu diyoruz.
Osman Gazi'den.
Osman Gazi'de 1299 diyoruz ya. Evet. 1300 diyelim yani şey bitmiş. İslam düşüncesinin ana ekollerinin tamamı teşekkül etmiş. Evet. Tahkik dönemi, eleştirel düşünce dönemi başlamış. Yani İbn Arabi'nin büyük şarihleri bile yaşamış hocam. İbn Arabi'nin kendisi değil sadece 1270'lerde vefat ediyor Sadettin Konevi. Yani ikinci muhakkik de yaşamış, yazacaklarını yazmış gitmiş. Selçuklu dönemi bunların tamamı. İlk şarihlerin tamamı. Dolayısıyla Osmanlı bir şey İslam düşüncesinin teşekkül döneminden sonra ana teorilerin de ortaya çıkışından sonra gelen evrenin devleti. Şimdi ama ahlak düşüncesinin münhasıran birkaç tane çok temel kaynağı var. Çok özellikle birkaç kaynağı var. Bunlardan hocam alanlara göre gidebiliriz. Birincisi Tusi'nin ahlak-ı nasrisiyle birlikte oluşan ahlak yazım tarzı ve ahlaki tefekkürün ele alınış biçimi.
Bu tarza dair bir cümle söyler misiniz?
Şunu söyleyebiliriz. Tusi oturdu. Farabi'deki siyaset ve ahlak içeriğiyle İbn-i Miskeveyh'in Tehzibül Ahlakındaki ahlaki tefekkürü birleştirdi. Siyaset ve ev ekonomisi alanını ahlakın bir uzantısı olarak vaz etti. Elimizde bütüncül bir ameli felsefe ortaya çıktı ahlak adı altında. Yani ahlak-ı nasiriydi artık sadece bireyin yönetimi yetkinleşmesiyle ilgili bahisleri içermiyor. Ev yönetimiyle ve toplum siyaset yönetimiyle. Evet, siyasetle ilgili bahisleri içeriyor ve bu konuyla ilgili tefekkürün tamamını cem etmiş. Tusi'den sonra hemen bunları yaygın olarak okunmayı ve öğrenmeyi mümkün kılacak risaleler kaleme alınıyor hocam. Yani ahlak-ı nasirinin çerçevesini muhafaza eden diyelim ki 5 sayfalık 6 sayfalık risaleler kaleme alınıyor. Bunların en meşhuru Azzüddin İyici'nin Al-Ahlakul Adudiyesidir. Evet. Fakat aslında yine bu ahlak kataloglama çalışması da ortaya çıkmıştı. Sadece İyici'nin yok. O dönemde böyle birçok metin kaleme alınmış.
Belki o İyici'nin şöhretinden dolayı bu kitapta çok bilinir olmuş olabilir. Yani. Ama hocam, yani Tusi'nin açmış olduğu o izlekte devam eden bir tarz yani. Tabii evet. Ona vurgu yapıyorsunuz
evet.
Yani.
Aslında İslam ahlak düşüncesinin sonraki dönemde büyük ahlak düşünürlerinin tamamı bu tarz üzerine ilerliyorlar. Hı-hı. Mesela bakalım kim çıkıyor? Taşköprüzade çıkıyor. Evet. Kınalızade çıkıyor. Evet. Müneccimbaşı çıkıyor. Yani böyle böyle gözde isimler var. Bunların istinad ettiği metinler bu metinler.
Çok güzel, harika oldu. Tusi'nin
Ahlak-ı Nasirisi'nin devamı.
Nasirisi birinci kaynak, evet. Referans.
Sonra Devvani'nin kitabı etkin olmaya başlıyor.
Tusi'ninkinden tarz olarak bir farkı var mı?
Tarz olarak farklı değil aslında. Evet. Yapı olarak aynı. Ele alış biçiminde farklılıklar var, evet. Ama yapı aynı. O yapı devam ediyor.
Yani çok, neticede bir klasik o da yani.
Klasik tabii. Yani farklı eserler var yani. İran'da yazılıp da, İran coğrafyasında yazılıp da Osmanlı coğrafyasında tedavüle giren, tercüme edilen farklı eserler var. Hatta bazılarının bir tane değil birkaç tane tercümesi var. Tek tercümesi yok. Çünkü süreç malum uzun 600 yıllık bir dönemden başlıyor. Dil de aynı değil. Yani bütün dönemler tabii. için kullanılan dil aynı değil. Şimdi biz Osmanlı deyince hakikaten bir çağız gibi düşünüyoruz ha. Böyle düşünüyoruz. Ya 600 yıl, evet. 100 yıl var. 100 yıl oldu Cumhuriyet kurulalı ya. Bak ne evrelerden geçtik.
Tabii bir de 100 yıl önceki dil ne kadar değişti düşünün.
Tabii tabii ne evrelerde. Bu kadar değişme olmuş mudur onu bilmiyorum. Tabii biz şu anda çok radikal dönüşümler yaşadık da biz biraz Cumhuriyet'ten yani şimdiye kadar gelen süreç bir bebeğin büyümesi gibi bizim hocam. Yani 10 yıl 15 yıl önce Türkiye'ye gelen adam şimdi gelse tanımayabilir. Evet. Gerçekten ha. Yani diyelim ki bir adam 50 yıl önce Türkiye'de doğmuş işte 17-18 yaşına kadar büyümüş gitmiş olsun. Geldiğinde dili anlamakta zorlanabilir. Evet. Ya da 1950'lerde doğmuş olsun 70'lere kadar yaşamış olsun. Ömrü el versin de şimdi gelsin Türkiye'de biraz kalsın. Bildiği kelimelerin tamamı değişmiş olabilir. Yani biz böyle çok radikal değişikliklerin olduğu bir dönemdeyiz ama buna rağmen süreç çok geniş. Birincisi bu. İkincisi hocam, ahlak düşüncesinin oluşumuna etki eden en önemli kanal belki bu söylediğimiz kanalın yanında tasavvuf literatürü. Özellikle Vahdet-i Vücut teorisi.
Hangi metinler mesela hocam?
Hocam İbn Arabi'nin ve takipçilerinin metinleri. Tamam. Bunlar üzerinden tabii şeyler de var burada. İbn Arabi öncesi tasavvuf klasikleri de var. Yani
Kuşeyri gibi.
Evet evet onlar da var ama esas itibariyle İbn Arabi ve takipçilerinin ele aldığı bahisler var. Bunlar ahlaki tefekkürü derinden etkiliyor. Şöyle etkiliyor yani ona kısaca işaret edeyim. Tasavvufun hal ilmi olma vasfı devam ediyor biliyorsunuz. Kalkmıyor ortadan. Tasavvuf oturuyor bir kimsenin kulluk sürecinde Allah'a yaklaştıran durumlarının analizini yapıyor. Haşyet nedir tartışıyor, teslimiyet nedir tartışıyor, cömertlik nedir tartışıyor, cesaret nedir. Ve bütün bunların anlamlarının nasıl metafiziğe evrildiğini açıklıyor. Özellikle İbn Arabi'nin Futuhat-ı Mekkiyesi bu konuda çok derin bir eserdir.
Tabii.
Ahlak kavramlarının katmanlı yapısının ifşası İslam dünyasında münhasıran tasavvufun başarısıdır. Buranın altını çizelim yani.
Evet.
Ahlaki kavramların katmanlı bir yapısı var. Bu katmanlı yapı tabii ki bir filozofun farkında olduğu, bir fakihin zaman zaman dikkat çektiği bir durumdur. Ama sufiler münhasıran salikin kulluktaki ilerleme sürecini ahlaki dönüşümle birlikte ele aldıklarından kavramların katmanlı yapısına dikkat çekiyorlar. Bu nedenle de ahlaki tefekkürü çok derinden etkileyen bir yazım tarzına sahipler.
Bu çok eski ama ta Kuşeyrilerden biliyorum.
Oradan beri var ama evet. Bu zirveye ulaştı İbn Arabi'nin
futuhatında. İbn Arabi'yle evet.
Tabii. Hocam biz benzettiğimiz için bazı şeylerin hep eskiden beri olduğunu düşünüyoruz ya. Ya parça parça bilgileri bulabiliyoruz tabii. Fakat futuhattaki anlatım eskiden herhangi bir metinde yok ha. Biz böyle bak normalde futuhat ihyanın geliştirilmiş halidir.
Evet tam ben diyecektim ihya yok mu diyecektim.
Evet var yani başka bir şey söylüyorum yani. İhyanın geliştirilmiş halidir. Yani ihyanın ana başlıkları futuhatta açılır. Futuhattaki rical bahisleri ihyada yoktur. Ama çok geniş bir rical bahsi vardır futuhatta. Ama hocam herhangi bir terimi karşılaştırın. Konuları ele alma biçimleri, derinleştirme tarzları, bağlantılar radikal derecede farklıdır Gazali'den. Gerçekten farklıdır yani.
Mesela birkaç farklılığa değinebilir misiniz?
Hocam.
Daha mı daha?
Gazali'nin bu meseleleri ele alırken yaslandığı teori eşarilik. Gazali sünni mütekellim olarak yazıyor bunu. İbn Arabi'nin yeni bir teorisi var Vahdet-i Vücut.
Bir kere en temel fark tabii, bu.
O yüzden siz herhangi bir kavramı aldığınızda İbn Arabi size vahdeti vücudu o kavramın kılcal damarlarına kadar işletir. Gösterir size bunun nasıl olduğunu. Dolayısıyla şekli benzerlikler bizi aldatmasın. Burada gerçekten önceki dönemlerde gördüğümüz hikmetin derlendiği ama aynı zamanda başka bir evreye taşındığı bir ahlaki tefekkür var. Bir kanalı bu. Kaynakların Osmanlı'daki ahlak düşüncesinin bir kanalı bu. Hocam bir kanalı hadis şerhleri. Bak şimdiye kadar pek işaret etmedik onu. Hadis şerhçiliği klasik dönemde yaygın. Modern dönemde uzmanlar bu işi tabii ki biliyorlar ama mesela yaygın bir hadis şerh şeyimiz yok bizim farkındaysan. Yani böyle bir bilgimiz yok. Yani hadis alimlerinin dışında münhasıran hadis geleneğiyle ilgili, hadis ilmiyle ilgili uzmanlaşan arkadaşlarımızın dışında hadis şerhleri hakkında ilahiyatçı olmayan, ilahiyatçı olmayanları bırakın. İlahiyatçı olan hocaların bile ciddi bir kanaati yok. İlgilenme imkanı olmuyor çünkü bir alanda uzmanlığın verdiği kısıtlılıklardan dolayı. Ama klasik dünyada hadis şerhlerinin bir kısmı daha yaygın tüketiliyor ve okunuyor. Tabiri caizse tüketme çirkin oldu ama yani daha yaygın okunuyor. Dolayısıyla bir kanalı bu. Yani Buhari'nin şeyini düşünün. Buhari neyle başlıyor hocam?
Kitab Bedülvahy.
Bedülvahy. İnnemâ l'amâlu binniyât hadisi.
Tabii. Aşağı yukarı bütün hadis kitapları onunla başlıyor.
Evet yani çok kritik bir hadis bu. Evet. Sadece bu hadiste başlamıyor. Aynı zamanda pek çok ahlaki bahis inceleniyor hadis külliyatta. Yani hadis külliyatları aynı zamanda muhaddisin fıkıh olarak oluştuğu için ebeveyne hürmet inceleniyor, ne bileyim dostluk inceleniyor, sevgi inceleniyor, merhamet inceleniyor. Yani ahlakla ilgili adalet inceleniyor, cesaret inceleniyor. Ahlakla ilgili ana kavramların ve erdemlerin incelendiği bir literatür. Dolayısıyla bir kaynak bu. Hadis literatürü üzerinden şeye geliyor, Osmanlı'ya geliyor. Kaynakları çoğaltmak mümkün. En önemli kaynaklardan bir tanesi Mukaddimat-ı Erba tartışmalarıdır. Hatırlarsınız Mukaddimat-ı Erba tartışması Sadr-ı Şeria'nın tavzihiyle birlikte ortaya çıkan tartışma. Mukaddimat-ı Erba'nın ana meselesi ahlaki failin özgür olup olmadığı.
Evet.
Yani biz çünkü ahlaki fail nedir sorusu ahlakta en kritik sorudur. Hatta hatırlayın felsefi ahlak metinlerinin birinci bölümü nefstir. Evet. Şer'i ilimler geleneğinde Maverdi ve Rahib el-İsfahani gibi şer'i ilimler geleneğinde ahlak eseri yazan şahısların eserlerinin birinci bölümü insandır, hilafet meselesi. Hani insanın halifeliği meselesi ama bu siyasi anlamda hilafet değil yani.
Allah'ın halifesi.
Evet evet yani insanın mükellefiyeti yani akıl vahiy ilişkisi. Dolayısıyla bir kanalı çok yaygın bir şekilde üretimin yapıldığı bir kanal işte bu ahlaki failin özgürlüğüyle ilgili alan. Bir kanal hocam Hüsn Kubu tartışmaları yine burayla ilgili olarak. İyi kötü tartışmaları. Yani Sadr-ı Şeria'nın metinleri ve Taftazani metinleri üzerinden, Tusi'nin metinleri üzerinden, İbn Arabi'nin metinleri üzerinden, hadis şerhleri üzerinden gelen ahlak literatürü var.
İntikal ediyor Osmanlı'ya. Ediyor, evet. Şimdi Osmanlı'ya gelelim mi hocam?
Osmanlı'yı konuşuyoruz ya zaten.
Hayır yok tamam şu anlamda. Hani Osmanlı'nın ahlak teorisinden, ahlak düşüncesinin, evet. Osmanlı'daki ahlak düşüncesinin istinad ettiği kaynakları çok güzel ifade ettiniz.
Bir tek şey daha söyleyelim. Bir şey siyaset daha. Metinleri.
Zaten ahlak metinleri onların içerisinde onu meknuz yani.
Meknuz ama siyasetin kendine özgü literatürü de var hocam. Bunlar içerisinde özellikle yaygın olanlar var. Siyer metinleri mesela Muhammediye ve Ahmediye gibi metinler var ya. Bunlar bir givinin metni gibi. Hocam bunlar aynı zamanda yaygın ahlaki idraki oluşturan metinler. Bunların da kendine özgü bir geleneği ve okunma biçimi var yani.
Şimdi Osmanlı dönemini ele alacak olursak şimdi hocam. Bu işte dayanmış olduğu bu metinler, o koskoca bir bilgi muhassalası Osmanlı'ya intikal ettiğinde ne oldu sonra?
Bence Osmanlı ahlak düşüncesi temelde 3 evrede inceleyebiliriz hocam.
Tamam.
Yani bu tabii bir çok ön gözlem şeklinde düşünülmeli. Yani böyle çalışıldığı zaman dönemleme meselesi değişebilir ama göze batan yani böyle kabaca bakışta göze batan birinci dönem beyliklerden Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar ki geçen süre. Yani bu dönemin temel özelliği şu. Bu dönemde hem tercümeler yapılmış hem de Türkçe metinler kaleme alınmış. Evet hocam bu çok ilginç bir şey.
Neler var mesela hocam böyle
hocam
aklınıza
işte,
gelen?
Hemen bir tane örnek vereyim. Mesela dedim ya biraz önce işte şeyler var, işte şu alanda eserler var diye, değil mi? Mesela Muhammediye yazılıyor, Ahmediye yazılıyor, Siyer alanında.
Bunlar yani ahlak teorisi oluşturacak muhtevada mı?
Şöyle ahlaki öğütlerin bulunduğu metinler bunlar aynı zamanda. Ondan sonra
yani bir ahlak düşüncesi metni diyebileceğimiz muhtevada yani.
Tabii yani şöyle, bunlar temelde inanç ve ahlak boyutuyla anlatıyorlar Hazreti Peygamber. Yani peygamberlikle ilgili anlatılan, Hazreti Peygamber hakkında anlatılanların esas maksadı ona benzer bir insan tipi yetiştirmek.
Tamam, aynen öyle.
Evet yani maksadı bu yani. Biz bunlara
onun gibi yani.
Tabii o senin kitabın ismi de onun gibi. Şimdi öyle olduğu için de sen niye onun gibi diye başlık attın?
İşte onun gibi olsun diye.
Evet evet, şey ya, istifam inkarı olarak sormuyorum. Evet. Ya, niye öyle başlık atıyorsun? Bir Müslüman nasıl olmalıdır sorusunu cevaplamaya çalışıyorsun. Bu Müslüman nasıl olmalıdır? Şu demek yani. Ben nasıl bir inanç ve ahlak dünyasına sahip olmalıyım? Nasıl bir ahlaki hayatım olmalı? Sorusuna cevap veriyorsun. Böyle Türkçe metinler kaleme alınıyor. Mercimek Ahmet'in kitabı var. Ondan sonra tercüme edilen ahlak metinleri var. Burada çok fazla tercüme var. Ahlak-ı Muhteşemi'nin tercümesi var. Celaleddin Devani'nin ahlak eserinin, Ahlak-ı Celali'nin tercümesi var. Ondan sonra Ahlak-ı Nasiri'nin tercümesinin hangi
muhakkak
şeyde
olduğunu... Muhakkak vardır hocam.
Şey hatırlayamadım, dönemini hatırlayamadım ama epeyce bir önde gelen eser Osmanlıca'ya tercüme edilmiş.
Yani ilk dönemi bu üç evre dediniz zannedersem. Evet. Bu ilk evresi tam anlamıyla tercüme ve ufak tefek teliflerinde oluşmaya başladı.
Teliflerinde olduğu dönem. Aslında bu dönemin özelliği şu. Bu dönemde Türkçe ahlak yazılmaya başlanıyor. Hı hı. Mesela bu dönemde Türkçe tasavvuf eserleri yazılmaya başlanıyor.
Öncesinde başladı. Osmanlı dönemi öncesinde Türk devletleri içerisinde yok mu?
Mevlütlerde çıkıyor hocam. Öncesinde çok az.
Ha. Evet. Bak bu dönemin önemli bir özelliği
hocam,
bu o zaman.
Hocam biz bunu bilmeyiz. Türkçenin bir bilim dili haline geldiği dönem edebiyat dili değil sadece. Bir bilim dili haline geldiği dönem Osmanlı dönemidir.
Özellikle Sultan Fatih'ten sonraki.
Sonraki dönem. Fatih'ten sonraki dönemi ayırmamızın sebebi şu. Şimdi Fatih bilim ve bilimsel çalışmalara çok büyük yatırım yapıyor. Medreselere büyük yatırım yapıyor yani. O nedenle İslam dünyasının tamamında bilinip tanınan, takip edilen alimler Fatih'ten sonra yetişmiştir. Yani Osmanlı'da İstanbul'un bir ilmi havzayı, Osmanlı ilmi havzasını temsil ettiği dönem Fatih sonrası dönemdir. Ondan önce daha bağımlıdır Osmanlı havzası.
Hocam zaman kısıtlı ya, hazır Fatih'e de girmişken ikinci dönemin özellikleri neler?
Hocam ikinci ahlak dönemde düşüncesi... artık İslam'da daha önceki gelen tefekkür derlenip toparlanmış ve yüksek metinler ortaya çıkmış.
Mesela
Taşköprüzade'nin ahlak avzuyesi böyle. Evet. Müneccinbaşı'nın ahlak avzuyesi şerhi böyle. Evet yani. Ondan sonra en önemlisi Kınalızade tabii. Kınalızade'nin ahlak-ı alayisi böyle. Ben Kınalızade'nin ahlak-ı alayisinin İslam'da ahlaki tefekkürün en üst metni olduğunu düşünürüm. Oo. Evet, Kınalızade metin olarak böyle yani. Kınalızade ahlak düşünür olarak Farabi'den daha öne yazılabilecek düşünür değil. Yani öyle hata yapmayalım. Büyük düşünürlerimiz var daha öncesinde.
O metinde Farabi metinlerinin çok net etkisi var zaten.
Tabii zaten onların bir sonucu olduğu yani evet. Yani ahlak alanının derlenip toparlandığı, farklı eğilimlerin birleştirildiği, edebi anlatı olarak da zirveye ulaştığı metin Kınalızade'nin ahlak alayisidir. Hatta tabii o benim tespit edeceğim bir şey değil de şeyler, edebiyatçılar diyorlar ki, Türk dili tarihçileri diyorlar ki Osmanlı'da bu şeyin dilin evrelerini inceliyorlar. Osmanlı klasik dönem Osmanlıcası, sonraki dönem Osmanlıcası, onlar böyle Türkçenin de tarihiyle ilgili dönemlendirme yapıyorlar hocam. İlk dönemin en yüksek metin, üç metninden biri edebi olarak Kınalızade'nin ahlak alayisi.
Edebi olarak da öyle.
Tabii edebi, onu diyorum. Mesela İslam dünyasında böyle bir ahlak metni benim bildiğim kadarıyla yok.
Muazzam.
Evet yani mesela kendi yazıldığı dilde. Mesela bir dönemin şah eseri kabul edilen bir ahlak metnini ben bilmiyorum. Kınalızade'nin ahlak-ı alayisi böyle bir metin. En üst metnin zannediyorum en üst metin Hümayunname ya da Tezkiret-i Şuara olacak. Hümayunname'yi duydunuz mu bilmiyorum.
Yok.
Türkçeden klasik dünyada yani yeni değil yani Türkçeden ta Malayca'ya varıncaya kadar dünyada en çok dile çevrilen metin Hümayunname'dir. Fatih Kanuni Sultan Süleyman dönemi eseri.
Ne diyorsunuz hocam?
Evet hocam. kelle ve dimlenin yeniden üretilmiş hali. Bütün Avrupa dillerine 58 dile mi 56 dile mi ne çevrilmiş. Ne ama yeni değil çeviri yani. Hocam bir ansiklopediden seyirciler de bu vesileyle okusunlar. Ansiklopediden Hümayun, İslam ansiklopedisinden Hümayun name maddesini. Dehşeti düşeceksiniz yani.
Hocam.
Konumuz değil de girmiyorum. Hikayesi de çok enteresan onun. Bu dönem artık Osmanlı'da klasik tarzın zirveye ulaştığı dönem. Kendine özgü düşünürlerin yetiştiği dönem. Yani Osmanlı havzasında yetişen bir düşünürün kendi karakterini gösterdiği, edebi olarak zenginleşen, özellikle felsefe, fıkıh, tasavvuf, kelam gibi bütün o geleneklerin, farklı geleneklerin tavırlarının birleştiği, tasavvufun da dipten varlığını hissettirdiği, ahlaki tefekkürün olduğu metinler kaleme alınıyor artık.
Üçüncü dönemi de bir cümleyle ifade etmeniz gerekiyor. Yani 18. 19. yüzyıl.
Batılılaşmayla birlikte sürecimiz değişiyor hocam.
Nedir hocam?
Batılılaşmayla birlikte, yani bu batılılaşma tecrübesi
çünkü
aslında...
orada da bir tercüme dönemi var.
Evet, 19. yüzyılda başlıyor. Asıl itibariyle önceki dönemde başlar batılılaşma da. Yani ahlak alanında batılılaşmanın etkisinin görüldüğü zamanlar 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısıdır. Artık batıdan... ahlak düşüncesini, ahlak felsefesi temsil eden yazarların fikirleri gelmeye başlıyor. Önemli ölçüde Kantçı fikirler, pozitivist fikirler, sadece Kantçı değil, pozitivist fikirler geliyor ve bunlar bizim artık ahlak metinlerimize girmeye başlıyor. Bu nedenle bizim Tanzimat ve sonrası döneminde ahlak literatürümüzün bir kısmı klasik ahlak düşüncesiyle Batı'da karşılaştıkları yeni ahlak düşüncesini dil, terminoloji, muhteva bakımından uzlaştırma teşebbüsünü sergiler.
Bir çatışma olduğu kesin ama.
Evet. İki, eleştiri tavrını sergiler. Batı ahlak düşüncesini eleştiri. Üç, tam tersine bir grup, batıcı olan düşünürlerden bir grup, İslam ahlak düşüncesini pozitivist ahlaktan hareketle eleştirir. Ondan sonra bu tavır hocam Cumhuriyet'e kadar devam etti. Cumhuriyet döneminde Elmalı Hamdi Akseki'nin, Ömer Nasuhi Bilmen'in, ondan sonra Babazade'nin, İzmirli'nin kaleme aldığı metinler İslam'da ahlaki tefekkürden hareketle modern ahlak düşüncesine nasıl yaklaşmalıyız sorusunu cevaplamaya çalışan metinler.
Yani savunma metinlerine dönüştü.
Savunma demeyelim hocam. Haksızlık olur Babazade gibi adamların metinlerine hocam. Gider ayak şey yapmayalım. Programı bitirme. Yani o savunma metinler değil bunlar. Bunlar kendi tefekkür geleneğimizle yeni sorunları nasıl ele alırız çabasından ortaya çıkan metinler.
Hocam Allah razı olsun. Cümlemize. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim bir düşünmeye değerin daha sonuna geldik. Selametle kalın.